Yavuz Bey, bugünkü görüşmemize Merkel'in ziyaretiyle başlayalım. Geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Başbakan'la görüştü ve Türkiye'den ayrıldı. O konuda epeyce de bir tartışma çıkaracak ifadeler kullanıldı. Hem de Cumhurbaşkanı ile Merkel'in bir tartışması oldu.
Doğru, zaten çok merakla bekleniyordu bu ziyaret. Bu ziyaret başlamadan önce Almanya'da tartışmalar vardı. Özellikle Sol Parti ve Yeşiller Merkel'in böyle bir dönemde Türkiye'ye gitmesinin doğru bir strateji olmadığını ileri sürüyorlardı. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili iddiaları vardı. Basın özgürlüğünün engellenmesi, hapisteki gazeteciler, bunlarla ilgili iddiaları gündeme getirip Merkel'in Türkiye ziyaretini eleştiriyorlardı. Türkiye'den de Kemal Kılıçdaroğlu bir Alman gazetesine verdiği mülakatta benzer bir eleştiriyi gündeme getirdi. Türkiye'nin gündeminde referandum var, sandıklar gelecek ve böyle bir dönemde Merkel'in ziyareti Erdoğan'a destek manasını taşıyabilir biçiminde ifadeleri vardı. İşte böyle bir havada Merkel 7-8 saatliğine Ankara'ya geldi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra ilk ziyaret bu. Merkel'in ilk ziyareti Ankara'ya. Bu nedenle de farklı bir önem atfediliyordu. Ayrıca Almanya'da 40'a yakın darbeye katıldığı iddia edilen subay var. Onların Türkiye iadesini istiyor. Celal Kara ve Savcı Öz gibi hukuk insanları var ki onlar da cemaatle bağlantıları nedeniyle Türkiye'de aranıyorlar. Onların da iadesi talepleri var. İşte böyle bir havada bu ziyaret başladı. 3 saatin üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi oldu. O görüşmede belli ki her başlığa değinildi. Sonrasında birlikte ikili kamera karşısına geçtiler. Ve dediğiniz gibi orada basın önünde bir İslamcı terör polemiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslamcı terör tabiri üzerine Merkel'in müdahale etti. Benim gibi Müslüman bir insan böyle bir tabiri kabul etmez dedi. Merkel de Almanya'da Müslümanlara nasıl davranıldığını, önlerini nasıl açtıklarını anlattı. Kastettiğinin IŞİD olduğunu söyledi. Böyle bir polemik de yaşandı. Ama Merkel aynı zamanda yine kameraların önünde Türkiye'de insan hakları, ifade özgürlüğü, gazetecilerin özgürlükleri gibi konuları da gündeme taşıdı. Anayasayla ilgili ise kuvvetler ayrılığı meselesine dikkat çekti. Başbakanla da bir görüşmesi oldu. Ardından kendisine eleştiren CHP Genel Başkanı'yla bir araya geldi. Ve muhalefetle görüşme programında işte o ülkesindeki eleştiriler çerçevesinde kendi programına koymuş oldu. Bir de HDP görüşmesi var. Orası önemli. HDP'li bir heyetle de bir araya geldi. Orada da çok kısa süre önce cezaevinden çıkan bir HDP'li milletvekili İdris Baluken de o heyette yer aldı. Kulislerde İdris Baluken'in heyette yer almasını özellikle istedi ifadesi yer alıyor Ankara'da. Peki bu kadar şey konuşuldu, bu kadar önem atfedildi, bu kadar tartışıldı da Merkel niye geldi, Türkiye ne istedi? Asıl tabii mesele bu, iki ülke böyle bir ziyaret, bir takım talepler var. Böyle kritik bir zamanda Merkel ülkesindeki muhalefete rağmen neden gelmek istedi Türkiye'ye? Orada da mesele mülteci meselesi ve Avrupa Birliği ile yapılan geri kabul anlaşması. Türkiye bu geri kabul anlaşmasını reddedebileceğini, bu anlaşmadan vazgeçebileceğini söylüyordu. Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmiyor diye. Onlar ne? Vize serbestisini sağlamıyor söz verdiği halde. Ekonomik bir takım yardımda bulunacaktı. 3 milyar dolar gibi bir yardımdan bahsediyor, euro gibi. Bu yardımın önünü açılmadığını söylüyordu, sözünü tutmadığını söylüyordu Avrupa'nın. Bu şartlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse otobüslere bindirir, mültecileri gitmek istedikleri yere göndeririz gibi ifadeleri vardı. İşte Eylül'de Almanya'da seçimler var. Merkel de seçimlere tekrar gireceğini ilan etti. Ondan önce bir kaza başına gelmesin diye Ankara'nın nabzını tutmaya geldi diyebiliriz. Eylül'e kadar da Ankara'nın talebi Merkel'den Avrupa Birliği'nin teröre var olduğunu iddia ettiği destekten vazgeçmesi ve Türkiye'nin talep ettiği bir takım aranan isimler var, onların iadesi. Ancak tablo top orta sahada gezinecek gibi görünüyor. Almanya bunları iade edemeyecek önümüzdeki süreçte. Türkiye de sanki bu geri kabul anlaşmasından vazgeçmeyecek. Eylül'e kadar bu diyalog sürecinin devam edeceği gibi bir sonuçla Merkel Ankara'dan ayrıldı diyebiliriz.
Yavuz Bey, Suriye'de Rusya'nın önerisi olan anayasa teklifi var. Bu açıklandı ve Türkiye'nin bu konuda endişeleri var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi çok kısa süre önce Türkiye'de Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı eski emekli İsmail Hakkı Pekin bir paşa, aynı zamanda Balyoz davası nedeniyle cezaevinde de kalmış bir isim. Şöyle bir yazı yazdı. Türkiye önündeki kısa süre içerisinde bir savaş olacakmış gibi hazırlık yapmalı. Çünkü Avrupa Suriye'de bir özerk Kürt yönetimi talep ediyor. Türkiye de bunu geleceği için büyük tehdit olarak görüyor. Bunu kabul etmezse Türkiye bir savaşın içine çekilecek diye. Çok ilgi gördü bu yazı. Sonrasında başka makaleler de benzer şekilde çıkmaya başladı. Ve şuna dikkat çekiliyor. Amerika ile Rusya'nın kapalı kapılar ardında bir uzlaşmaya varmış olabileceği, Suriye'de bir anayasanın oradaki muhalefete ve rejime dayatılmak istendiği ve var olan o anayasa teklifinde, ki Rusya bunun arkasında gibi görünüyor, onun önerdiği iddiaları var muhalefete ve rejime. Bu anayasa teklifinde orada birkaç alternatif olduğu, birisi kültürel özellik Kürtler için, bir diğeri yönetimsel özellik gibi ve haklarına ilişkin bir takım tanımlamalar. İşte bu anayasa önerisi aslında taraflara dağıtıldı. Ankara buradaki bütünlüğü bozacak, Suriye'nin bütünlüğünü bozacak bir yapıya karşı çıkıyor. Ama bu karşı çıkması ne kadar karşılık bulacak diğer taraftan? Bu anayasaya oradaki muhalifler ne diyecekler? Uluslararası kamuoyu ne diyecek? Bunların hepsi tabii önümüzdeki süreçte belirleyici olacak. Şurası net, Türkiye Kuzey Irak'ta olduğu gibi Suriye'de bir Kürt özerk yapısına karşı çıkıyor. Çünkü oradaki yapının PKK ile bağlantılı, iç içe, hatta PKK ile birlikte olduğuna ilişkin iddiaları var ve bir terör örgütü olarak görüyor şu anki yapıyı ve buna karşı çıkacağını ilan ediyor. O nedenle biraz gergin bir sürecin devam ettiğini, hem Rusya ile işbirliği içinde oradaki Fırat Kalkanı gibi operasyonlarının sürdüğünü hatırlatmamız lazım, hem de bu anayasa teklifi nedeniyle biraz gergin bir sürecin devam ettiğine dikkat çekmemiz gerekiyor.
Türkiye'deki anayasa değişikliğine dönecek olursak, şu anda paket Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitti. Bu konudaki son gelişmeler nelerdir? Anketler ne diyor? Kürt seçmenlerin tutumuna ilişkin neler söyleyebilirsiniz?
Biliyorsunuz 8 günlük bir bekleme süresinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevk edildi anayasa değişikliği teklifi. 8 gün beklemesine muhalefetin çok sert tepkisi oldu. Çünkü anayasa değişikliği mecliste görüşülürken muhalefetin işi geciktirdiğine ilişkin eleştirileri vardı. İktidar Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve hızla anayasa teklifini meclisten geçirmek istemişlerdi. Her gün, her dakika, her saniye önemli biçimindeki o sözlerine karşılık 8 gün niye mecliste bekletildi diye sordular bu 8 gün boyunca. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gitti. Bir takım tevzilatlar da vardı bununla ilgili. İşte anayasa değişikliğine geldiği anda Cumhurbaşkanı imzalayacak. O nedenle meclisten gidişinin tarihi meclis Cumhurbaşkanlığı arasındaki görüşmelerle belirleniyor biçiminde. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu imzalamayacağı, meclisten geldikten sonra tekrar geri göndereceği, hayır oylarının daha fazla olduğu için Cumhurbaşkanı tereddüt ettiği, zaman kazanmaya çalıştığı gibi iddialar vardı. O iddialarla dolu süreci geçirmiş olduk. Çünkü Beştepe'ye gitti anayasa değişikliği teklifi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Merkel'le yaptığı toplantıdaysa hızla imzalayacağını ve Türkiye'nin anayasa referandumuna gideceğini söyledi. Yani o iddialar tamamıyla ortadan kalkmış oldu. Ve muhtemelen de Nisan'ın 9'unda, eğer 9'una yetişmezse 16'sında Türkiye referanduma gidecek. Bunun tarihinde imzaya göre Yüksek Seçim Kurulu verecek. İmza tarihine göre anayasada 60 gün içinde referanduma götürülmesi tabiri söz konusu. YSK hazırlıklara bakacak, takmaya bakacak. Ona göre bir referandum tarihi belirleyecek. 60 günlük bir süre sonunda Türkiye referanduma girerken bugünden ne sonuç çıkacağı da tartışılıyor elbette. Çok farklı anketler var. %44 evet gösteren de var. %54 evet gösteren de var. Yani bu 10 puanlık arada evetleri gösteren anketlere rastlıyoruz. Hayırlar da tam tersi biçiminde. Kiminde %56 hayır var, kiminde ise %44 hayır var ve bu yelpaze içinde devam ediyor. Hangi anket şirketi hangi pencereden bakıyorsa dünyaya, biraz ona göre sonuç açıklıyor. Ancak şunu söyleyebiliriz, biraz ortada olan, daha rasyonel olduğuna inanılan anket şirketlerinin yaptıkları anketler var. Orada sonuçların başa baş olduğu ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup seçmenin henüz tam olarak kararını vermediği ve bu propaganda döneminde meydanlarda yapılacak söylemlerle, liderlerin meydanlara çıkmasıyla birlikte asıl sonucun şekilleneceği biçiminde. Şu anda genelde itibar edilecek olan anket şirketlerinin söylediği bıçak sırtı başa baş bir sonuç var. En kritik not Milliyetçi Hareket Partisi seçmeniyle ilgili ve onların ne yöne evrileceği referandum sonucunu belirleyecek diye bir beklenti var. Kürt seçmenle ilgili ise sandığa götürüp götürememe konusunda bir tereddüt yaşandığını görüyoruz. Yine anket şirketlerinin verdiği bilgilerden yola çıkarak söylüyoruz. Sandığa gitmeme ihtimali üzerinde duruluyor. HDP ise yapacağı propagandayı kendi seçmenini sandığa götürmek için yapacak ve büyük olasılıkla da mümkün olduğu kadar çok seçmeni sandığa götürmenin çabası içerisinde olacak referanduma kadar. Ama HDP'yi destekleyen seçmenin de hayır yönünde oy kullanacağına ilişkin artık hemen hemen bütün anket şirketleri hemfikir gibi görünüyor.
Yavuz Bey, son olarak ekonomik duruma bir göz atacak olursak, Cumhurbaşkanı'nın da son olarak sanıyorum ekonomiyi canlandırmak amacıyla gurbetçilere seslendiğini gördük. Komşunu da al da gel çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı. Düğününüzü burada yapın, Türkiye'ye gelin diye. Ekonomik durumdaki işaretler nelerdir?
Pek iyi işaretler yok. Uluslararası derecelendirme kuruluşları ard arda Türkiye'nin notunu düşürdüler. Ve bununla beraber gelen geleceğe ilişkin bir güvensizlik söz konusu. Ama iktidar kanadından sürekli çağrılar yapılıyor. Mesela dolarınızı bozdurun, dövizinizi bozdurun çağrıları yapılmıştır Cumhurbaşkanı tarafından. Bunun yerine altın alın diye. Bunun Türkiye'de 15 Temmuz'da nasıl darbecilere karşı çıkıldıysa bu sürecinde ekonomik darbecilere karşı çıkmak için önemli bir görev olduğu da söylenmişti yine Cumhurbaşkanı tarafından. Devamında başka bir rica geldi. O da çarklar dönsün, insanlar sokağa çıksın, alışverişler yapılsın, teröre teslim olunmasın biçiminde çağrılardı. Hemen sonrasındaysa turizm. Çünkü krizli en önemli sektörlerden birisi turizm. Geçen yıl yaklaşık 7 milyon eksi az turist geldi Türkiye'ye bir önceki yıla göre. Ruslar gelmediler, Avrupa'dan gelenlerin sayısı azaldı. İşte Suriye'deki savaş tehdidi, Türkiye'deki siyasi krizler buna etken olarak gösterildi. Bir de Rusya ile Türkiye arasındaki düşen uçak nedeniyle yaşanan kavga, kriz. Şimdi bu sene Ruslar gelecekler ama yine Avrupa'dan rezervasyonlarda çok ciddi sorunlar olduğunu söylüyor sektör temsilcileri. İşte o kriz beklentisi içindeki temsilcilerle Cumhurbaşkanı bir araya geldi. 8 milyon arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl gelecek olan turist sayısını, 8 milyon rakamı çok önemli. Bu piyasayı takip edenler, uzmanlar, eski turizm bakanları bunun için çok ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini ve Türkiye'deki siyasi ortamın değişmesi gerektiğini, uluslararası ilişkilerde bir yumuşamaya ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Ama önümüzdeki süreçte o gerilimin devam edeceğine ilişkin işaretler var. Yani hedef çok gerçekçi bulunuyor onlar tarafından. Bir diğer taraf ise yurt dışında yaşayan Türklerle ilgiliydi. Yaklaşık 3 milyon Türk'ün her yıl Türkiye'ye geldiğine ilişkin bilgiyi paylaştı Cumhurbaşkanı. Bu sene yalnız gelmeyin, konuyu komşunuza alın, hep beraber toplanın gelin dedi. Yani turizme bir çare olarak bunu da ortaya koydu. Yani her Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşı, 3 milyon Türk vatandaşı yanında bir kişiyle gelirse 3 milyon turist gibi bir hesaplama yapıldığını anlıyoruz. Ama bunu da çok gerçekçi bulmuyor özellikle sektör temsilcileri. Önümüzdeki yıl, bu yıl daha doğrusu ve sonraki yılın yine krizli yıllar olması ihtimali üzerinde duruyorlar. Buna uygun bir strateji belirlenip ve bir çalışma, bir kampanya sürecine hızla başlanması gerektiğini söylüyorlar. Ama görebildiğimiz kadarıyla biraz daha Cumhurbaşkanı, çünkü bu konuda eleştiriliyor, rica ile ekonomi düzelmez biçiminde ekonomicilerden eleştiriler var. Bu noktada da bir dışarıda yaşayan Türklerden bir rica söz konusu. Hem Türkiye'ye gelirken konuyu komşuyu getirin biçiminde, hem de düğün dernek yapacaksanız orada yaşadığınız yerde değil Türkiye'ye yapın biçiminde krizin atlatılmasında etkisi olsun diye.
Yavuz Bey, bu haftaki yorumlar için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.